Birinci ayrım. Sayfa 11. İhtiyar kaplumbağa ve genç kelebek. İncecik bir kelebek sabah kozasından çıktı ve kanatlarını kurutmak için ihtiyar bir kaplumbağanın üzerine konuverdi. Güneş civardaki yüksek yüksek tepelerden seke seke kaplumbağanın sırtına kadar gelince kelebekçik şöyle bir titredi. Güzel, narin kanatlarını birkaç kez açıp kapadı ve bir fasulye filizini ağır ağır çiğneyen ihtiyar kaplumbağaya "Merhaba babalık," dedi. "Sana da merhaba," dedi ihtiyar kaplumbağa. "Pek bir yaşlı görünüyorsun," dedi kelebek. "Öyleyim," diye cevap verdi kaplumbağa. "Ben ise daha bu sabah doğdum," dedi kelebek neşe içinde. "Ben doğalı neredeyse 100 yıl oldu," diye cevap verdi kaplumbağa. "Wow," dedi kelebek. "100 yıl ne uzun bir zaman." "Geçip giden her şey kısadır," dedi ihtiyar kaplumbağa. Ve taze fasulye filizini ağır ağır çiğnemeye devam etti. Minik kelebek şöyle bir etrafına baktı ve "Güzelmiş be," dedi. Ağzı dolu olduğu için hemen cevap veremeyen ihtiyar kaplumbağa hızlıca yutkundu ve "Efendim?" dedi. "Neymiş o güzel olan?" "Gökyüzü, çiçekler, ağaçlar, işte her şey." "Aa, evet güzeldir," dedi kaplumbağa. "Dünya çok güzeldir. İnsanlar gelip ellerini sürmedikleri sürece de hep güzel olarak kalır." "İnsanlar mı?" diye sordu minik meraklı kelebek. "İnsanlar ya," diye cevap verdi kaplumbağa. "Sen bilmiyorsun tabii. Aslında kötü yaratıklar değillerdir. Ama bazıları bu güzellikleri göremedikleri için kıymetini de pek bilemezler." Yaşından beklenmeyecek bir bilgiçlikle, "Belki görecek çok daha önemli işleri vardır," dedi kelebek. Gülerek, "Eminim öyledir," diye cevap verdi kaplumbağa. Bir süre her ikisi de sustu. İhtiyar kaplumbağa taze ve sulu fasulye filizlerini ağır ağır çiğnerken minik kelebek etrafa bakınıyordu. Kaplumbağa birden irkildi. Kelebek neredeyse düşecekti. "Neler oluyor?" diye sordu heyecanlı. "Bak, işte bir iki tanesi geliyor," diye cevap verdi kaplumbağa. "Bunlar daha küçük olanlar. İlk başta hepsi böyle küçük oluyor. Ama zaman içinde büyüyor ve tıpkı diğerleri gibi oluyorlar. Aramızda kalsın ama bu küçük olanlar büyüklerden çok daha iyidir. Keşke büyüdüklerinde değişmeseler. Ama değişiyorlar işte." "Ben de değiştim," dedi kelebek. "Daha önceleri bir tırtıldım." "Bu hikayeyi duymuştum," diye cevap verdi kaplumbağa. Ardından ciddileşti ve genç kelebeğe "Hey bak, sakın diplere kadar gideyim deme, tamam mı?" dedi. Kaplumbağanın neden böyle söylediğini anlamadıysa da "Tamam," dedi kelebek. "Şimdi bana müsaade," dedi kaplumbağa. "Ama nereye gidiyorsun?" diye sordu kelebek korkuyla. "Nereye mi?" dedi kaplumbağa. Başını saçma sapan şeylere soranlara salladığı gibi salladı. Tabii bir kaplumbağa başını ne kadar sallayabilirse o kadar. Ve "Allah'ın aşkına," dedi. "Ben bir kaplumbağayım. Uçamayacağıma göre nereye gidebilirim sence?" "Bence," dedi kelebek. "Bence bilmiyorum." "Kabuğuma çekiliyorum tabii ki. Ya ne olacak daha?" dedi kaplumbağa ve kızar gibi yaptı. Minik kelebek ilk kez gördüğü çocuklar karşısında hatırı sayılır miktarda korkuya kapılmıştı. Ya ben ne yapayım?" diye sordu. "Korkma," diye cevap verdi kaplumbağa. Sesinde bir sakinlik ve yatıştırıcı bir tesir vardı. "Şöyle yüksek bir yere uç. Sana uzanamayacakları bir yere ve onları seyret." "Uçayım, evet," dedi kaplumbağa heyecanla. "Uçayım elbette. Çünkü kanatlarım var benim." "Kanat. Tabii ya, kanat," dedi kaplumbağa. "Benim kanatlarım yok ama taş gibi bir kabuğum var." "Home sweet home," demiş adamın biri. "Kim? Ne? Ne demiş?" diye meraktan çatlayacakmış gibi soru sordu kelebek. "Boş ver," dedi kaplumbağa. Ve minik kelebek uçtu, uçtu, uçtu. Bir fasulye sırığının tam tepesine konuverdi. İhtiyar kaplumbağa ise başını ve ayaklarını iyice kabuğunun içine çekti ve sanırım uyumaya başladı. "Nasıl?" "Ne nasıl? Şaka mı bu?" "Şaka yapıyor gibi bir halin mi var? Belki farkında değilsin ama az önce şu Acayip Kelebekler kitabının giriş yazısını okudun." "Beş duya ne oldu?" "Kelebekleri yazmak istiyorum." "Ama beş du..." Tamam ama önce kelebekleri yazmalıyım. Peki ama neden? Çünkü kelebekleri yazmak istiyorum. Tamam, kelebekleri yaz. Buna itiraz edecek değilim. Fakat bu hikayenin bir sonu bile yok. Neden bir sonu olsun? Bu bir giriş hikayesi. Her hikayenin bir sonu olur. Okuyucunun ders alması gereken bir son. Neyim ben ha? La Fontaine mi? Bu adama fazla yükleniyorsun. Umurumdaydı sanki. Bence bunu yeni baştan yazmalısın. Asla. Asla asla deme. Ben Tarık Uslu'yum, tamam mı? Milyonlarca okuyucum var benim. Milyonlarca mı? Binlerce de bari. Yüz binlerce. Bak, Acayip Şeyler dizisini herkes çok seviyor ve ben bu yayın evinin editörü olarak bunun devam etmesini istiyorum. Kelebekleri de sevecekler. Tamam. Kelebekleri yaz. Ama lütfen kitaba ihtiyar bir tosbağa ile taze bir kelebeğin sonu bile olmayan hikayesiyle başlama. Başladım bile. Hey, nereye gidiyorsun? Acelem var. Tren kalkmak üzere. Tren mi? Ne treni? Hızlı tren. Konya'ya gidiyorum ben. Allah aşkına Konya'da ne işin var? Sana inanmıyorum. Haberin bile yok değil mi? Ha? Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nden haberin bile yok, öyle değil mi? Kelebek Bahçesi? Aa evet, bunu duymuştum sanırım. Sarı kelebekler. Binlerce sarı kelebek. Sarı kelebekler mi? Nesin sana? Gabriel Garcia Marquez mi? Hey, dur. Seni salak. Bana genel yayın müdürünü bağlayın. Alo. Az önce Tarık Uslu buradaydı. Sanırım delirmiş. Şu acayip kelebeklere başlamış. Berbat bir giriş hikayesi yazmış. Genç bir kelebek ve yaşlı bir tosbağa ile ilgili. Şey, özür dilerim, kaplumbağa demek istemiştim. Evet, ihtiyar oldukça. Tabii ki bunu ona söyledim ama beni dinlemedi bile. Apar topar çıktı. Konya'da kelebek bilmem nesi açılmış. Hemen oraya gitmeliymiş. Elbette monark kelebeklerinin peşine takılmasından iyidir. Ama bu çılgınlık. Onu kendi haline mi bırakayım? İyi tamam. Ama bir sonraki Acayip Şeyler kitabı şu acayip sünge böcekleri ve öteki kılın zararlıları ile ilgili olursa ben sorumluluk kabul etmem ona göre. Yo, inanmıyorum. Buna inanmıyorum. 2 gün önce kitabını basmam için beni ikna etmeye çalışan genç bir yazarın getirdiği bir kutu çikolata burada masamın üzerinde duruyordu. Ama artık yok. Tarık Uslu geldiğinde buradaydı oysa. Giderken alıp götürmüş olmalı. Nasıl? Ben de bilmiyorum. Yazarların beyinleri şeker ile çalışır ama benim çikolatamı neden götürüyor? Kesme şeker yesin. Onun bir beygir olmadığı konusunda elbette sizinle aynı görüşteyim efendim. Tamam. Konuyu kapatalım isterseniz. O çikolata hırsızı yolu çoktan yarılamıştır bile. Ne de olsa hızlı trenle gidiyor. Eğer her zaman yaptığı gibi yine treni kaçırmadıysa. Keşke monark kelebeklerinin peşine takılsaydı. Hiç değilse onu uzun bir süre görmezdik ortalıklarda. Tabii ki aklına böyle bir şey sokmaya çalışmadım. Alo? Alo? Alo? Kapattı. Başlangıç noktası. Nokta bir son mudur? Evet, ama aynı zamanda nokta bir başlangıçtır. Çünkü her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Bütün yolculukların, bütün hikayelerin ve bütün maceraların. Minicik bir çekirdek, bir ağacın başlangıç noktasıdır mesela. Bir buğday tanesi ekmeğin, bir yağmur damlası okyanusların, bir yumurta ise... Sanırım buna cevap vermek için yumurtanın kime ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü yeryüzünde o kadar çok hikaye bir yumurta ile başlıyor ki saymaya kalksak sayamayız. Denizlerdeki balıkların hikayesi bir yumurta ile başlar mesela. Kuşların hikayesi de öyle. Yılanların, öteki sürüngenlerin ve kurbağaların da. Bütün böceklerin, arıların, sineklerin, kakalakların, çekirgelerin ve elbette bir kelebeğin macerası da yine bir yumurta ile. Minicik, nokta kadar bir yumurtacık ile başlar. Güneş henüz tam olarak doğmadan uzaklardaki yüksek yüksek tepelerden seke seke cömertçe yayılan ışıkları ile yeryüzünü iyice aydınlatmadan önce kocaman bir lahana topunun kalın etli yapraklarına ya da uzun ince kuru sırıklara döne dolaşa sarılmış, fasulyelerin narin filizciklerine, hayatının en önemli işini yapmanın verdiği heyecan ve yeryüzünün bütün anneleri için özel olarak yaratılmış şefkatli bir sakinlik ile narin bir kelebek tarafından nokta nokta dizili veren onlarca yumurtacıkla başlar bir kelebeğin hikayesi. Nokta bir sondur, evet. Ama aynı zamanda başlangıçtır. Bütün güzel cümleler büyük harflerden önce küçücük bir nokta ile başlar. Ve her maceranın bir başlangıç noktası vardır. Her yolculuğun, her hikayenin. Kuşların, arıların, kurbağaların, balıkların ve narin toz kanatlı incecik kelebeklerin hikayesi de işte böyle bir hikayedir. Bir şey mi soracaktınız genç adam? Evet, şey, omletin hikayesi de bir yumurta ile başlıyor. Bence onu da saymalıydınız. İlginç. İlginç olduğu kadar da düşündürücü bir yaklaşım. Ama yanlış. Yanlış mı? Nesi yanlışmış? Yanlış. Çünkü omletin hikayesi en az iki yumurta ile başlar. Bir yumurta kimseye yetmez. Ha, tamam o zaman. Süzme salak bence. Efendim? Aa şey, başka sorusu olan? Kelebeğin yuvası yok ama bir yumurtanın sürpriz yumurta olması için içinden dandik bir oyuncak mı çıkması lazım? İçinden bir süre sonra muhteşem güzellikli bir kelebeğe dönüşecek olan ve o kelebekle kıyas edildiğinde pek de yakışıklı ya da güzel sayılmayacak tombul, obur ve bunu söylemek istemiyorum ama hatırı sayılır miktarda çirkin bir tırtıl çıkması yeterli değil mi? Bana sorarsanız bu kadarı, şimdi Latince ismini hatırlayamadım ama kısaca hayretten ağız açılması sonucu çenenin dizlere çarpması şeklinde özetleyebileceğim durum için yeterli. Hatta adam olana fazla bile. Kelebekler yuva yapamazlar. Zaten pek çok hayvana göre son derece kısa sayılabilecek bir ömürleri olduğundan bir takım inşa işleri için pek zamanları da olmaz. Zamanları olsa bile o narin yapılı mucizelerin çer çöp toplamak, çamur karmak, tuğla taşımak, dağdan olun kesip kereste çekmek gibi işler için yaratılmadıkları ortadadır. Kelebekler yuva yapamazlar ve bu yüzden yumurtalarını bitkilerin üzerine bırakırlar. Ancak bir kelebek yeşil olsun bizim olsun. Kiracılık çok zor ama çok zor diyerek ilk gördüğü otun yaprağın üzerine o çok kıymetli yumurtalarını pırt diye bırakıvermez. Kelebekler yumurtlamak için genellikle tek bir bitki türünü veya o bitkiye tadı, kokusu, rengi ya da şekliyle benzeyen yakın akrabalarından birini tercih ederler. Mesela büyük beyaz kelebekler o küçük sarı sarı yumurtalarını lahana yapraklarına bırakırlar. Çünkü o yumurtalardan çıkan tırtıllar lahanaya bayılırlar. Tırtıl kısmısı her ne kadar oburluğu ile meşhur ise de neredeyse bir bağırsaktan ibaret olan bu acayip ve garip hayvancıkları kendilerine göre bir damak zevkleri, bir gurmelik merakları yok değildir. Mesela mavi Adonis kelebekleri Avrupa'da bulunan Atnalı baklası adındaki bir bitkiden başkasını yumurtlamazlar. Çünkü mavi Adonis'in yumurtalarından çıkacak obur tırtıllar bu Atnalı baklasından başkasını yemek konusunda pek iştahlı değillerdir. Peki ama anne kelebek hiç görmeyeceği, yanlarında bulunamayacağı yavrularının ağız tadına uygun bitkiyi onca otun yaprağın içinden nasıl bulmaktadır? Ne zaman kıra, pikniğe, ormana çıksa, "Aa, nanelere bak, nanelere!" diye ısırgan otlarını avuçlayan insanların yaşadığı bir dünyada, bir kelebek yanlışlıkla yumurtalarını tırtılların asla yiyemeyeceği sert, acı, hatta tırtılları için zehirli bir bitkinin yapraklarına neden bırakmaz? Neden yaprakların pek çoğu dış görünüşleriyle neredeyse tıpkısının aynısıyken yeşil bir krapon kağıdının üzerine yumurtlamaz? Bir kaplan et yer. Kaplanın yavrusu da et yer. Bir inek otlar. Elbette buzağılarda. Ancak bir kelebek, mesela bir beyaz kelebek, o fil kulağı gibi kocaman lahana yaprağını asla yiyemez. Ancak tırtıllar ona bayılırlar. Bir kelebek için lahana yaprağının ne harika bir tadı olduğunu bilmek, yetişkin bir insan için anne sütünün tadını bilmek gibidir. Anne sütünün tadını hatırlayan var mı? Eğer aramızda 10 yaşına geldiği halde hala daha anne sütüyle beslenen biri ya da 1,5 yaşında olduğu halde sıkı bir Tarık Usta okuyucusu varsa onu ben bilemem ama sanırım yoktur. Varsa ayağa kalksın da zahmet gözlerimiz bir dahi görsün. Ne? Nasıl yani? 1,5 yaşında olduğunu emin misin sen? Yok ben 10 yaşındayım. Peki ama bir beyaz kelebek yumurtalarını bırakacak en uygun yeri ararken işte bir lahana yaprağı. Benim ufaklıklar buna bayılırlar. Çünkü ben de bir tırtılken buna bayılırdım diye düşünemeyeceğine göre tırtıllar için en uygun, en besleyici ve en lezzetli yaprağı nasıl buluyor? Önceleri kelebeklerin aradıkları bitkiyi koklayarak buldukları sanılıyordu. Ancak bunun on binlerce farklı kokulu bitkinin bir arada yaşadığı bir ormanda pek pratik bir yol olduğu söylenemez. Bilim adamları bunun daha kolay bir yolu olmalı diye araştırmaya devam ettiklerinde oldukça şaşırtıcı bir şey keşfettiler. Kelebekler ayaklarıyla üzerine kondukları herhangi bir şeyin, bu bir bitki olmak zorunda değil, burnunuz da olabilir, tadını alabiliyorlardı. Yani kısaca onların dilleri ayak tabanlarının altındaydı. Ve durmadan uçuşan, hiç yerinde duramayan, sürekli bir şeylerin üzerine konup kalkan kelebekler için akla gelebilecek en kolay, en pratik çözüm işte buydu. Ama zaten hep böyle değil midir? 40 yıl düşünsek ve hayal kursak aklımıza gelmeyecek şeyler gözümüzün önünde sürekli olur biter. İğnesinde acı bir zehir saklı arılar bal yapar. Elleri bile olmayan minik böcekler ipek dokur. Kelebekler ayaklarıyla tad alır. Ve yeryüzünün bütün bebekleri gibi obur tırtıllar da gözlerini dünyaya açtıklarında en sevdikleri, en çok ihtiyaç duydukları yiyeceği yanı başlarında hazır buluverirler. En sıra dışı şeyler sıradan, en olağanüstü mucizeler de olağan günlerde yaşanır. Güneş henüz tam olarak doğmadan mesela. Uzaklardaki yüksek yüksek tepelerden seke seke cömertçe yayılan ışıkları ile yeryüzünü iyice aydınlatmadan önce kocaman bir lahana topunun kalın etli yapraklarına, yeryüzünün bütün anneleri için özel olarak yaratılmış şefkatli bir sakinlik ile narin beyaz kanatlı bir anne kelebek onlarca yumurtacık bırakır. Ama durun, sanırım bir problem daha var. Yumurtayı tutturmak. Genellikle eğik ve kaygan yüzeyli olan yaprakların üzerine yumurta bırakmak ilk bakışta pek akıllıca bir iş gibi gelmiyor insana. Ancak bu işin insanlarla bir alakası da yok zaten. Bu kelebeklerin işi. Kelebekler yumurtalarını salgıladıkları çok özel bir yapıştırıcı madde ile yaprakların üzerine tuttururlar. Ancak bütün kelebek yumurtaları yan yana inci gibi sıralanmaz. Çünkü bazıları yuvarlak değil, uzun, inci tüpler halindedir. Fıçı gibi olanlar da vardır. Aslına bakarsanız her kelebek türünün kendine has bir yumurtası vardır. Ve bu şekliyle, rengiyle, üzerindeki desenleriyle yüz binlerce farklı yumurta demektir. Kelebekler yumurtlarken salgılanan yapışkan o kadar güçlüdür ki yumurta oradan bir rüzgarın esmesi, yağmurun yağması gibi sebeplerle kolay kolay düşmez. Ancak nasıl bütün tavuk yumurtalarının kaderinde tavuk olmak yazılmamışsa, bazılarının hatta çoğunun kaderi kahvaltı sofralarında yer almaksa, bütün kelebek yumurtalarının kaderinde de kelebek olmak yazmaz. İpek böceklerinden daha sonra bahsetmek üzere onları bir kenara ayıracak olursak, kelebek yumurtaları pek çok canlı için oldukça lezzetli bir kahvaltı demektir. Özellikle de karıncalar, yaban arıları ve işte bunlar gibi böcekler için. Ancak her kuşun eti, her kelebeğin ise yumurtası yenmez. Mesela uzun kanatlı zebra kelebeklerinin yumurtaları siyanürlüdür. Siyanür oldukça güçlü bir zehirdir ve bir yaban arısı sabah kahvaltısını bu yumurtalardan biri ya da birkaç ile yapmaya kalkarsa büyük ihtimalle öğle yemeğinde ölü bir yaban arısı olarak karıncaların sofrasını şenlendirecektir. Bazı kelebekler yumurtalarını yan yana mükemmel bir düzen içinde dizerken bazıları birbirinden uzak noktaları bırakırlar. Her ikisi de bir güvenlik tedbiridir. Mesela büyük bir yumurta yığını ile karşılaşan küçük bir böcek onu tek parçalık bir yığın olarak görür ve yemeye cesaret edemez. Gider kendi cüssesine göre daha mütevazı bir lokma arar. Ya da bütün iştahıyla birlikte yumurta yığınına saldırır ancak hepsini bitiremez. Geriye mutlaka birkaç yumurta kalır. Bir anne kelebek ortalama 100 yumurta bırakır. Ama bunlardan sadece birkaç tanesi bütün aşamalardan geçip kelebek haline gelir. Öyle ya da böyle. Ne kelebekler ortalığı istila edip pek çoğu insanlar tarafından tüketilecek olan bitkilerin kökünü kazır, ne yeryüzünün bağ bahçeleri kelebeksiz kalır, ne de böcekler, yaban arıları açlıktan kırılır. İnsanların ellerini bulaştırmadıkları, daha doğrusu burunlarını sokmadıkları yerlerde hayat, büyük bir adaletin, her şeyi sarıp sarmalayan bir şefkatin ve dışında hiçbir şey bulunmayan bir ilmin kuşatıcılığı altında sürer gider. Yumurtalarını bırakan anne kelebeklere ne mi olur? Bunu en başında söylemiştim. Bir nokta demiştim. Sondur demiştim. Evet, bir son. Ve ilave etmiştim. Ama aynı zamanda bir başlangıçtır. Evet, bir başlangıç. Birinci ayrım sonu.